Ayrım 20.
Usuldan yanına yaklaştı. Başucuna dikildi. Ben ki alet kullanan bir kuşum. Zulme karşı isyan ile dolmuşum diyerek gagasındaki kaktüs dikenini Engere'in gözüne sapladı. Baltar, kadının gizli niyetini keşfetmenin verdiği hazla gülümsedi. Hıh dedi, eşek yerine koyuyor bizi. Paragrafı yanına gelen Drej'e gösterdi. Oku şunu, zehri nasıl da şerbetle sunuyor. Drej okudu. Sigarasında bir fırtım çekti. Sarı dişlerini göstererek güldü, başını salladı. Ciddi bir edayla, Engerek biziz, İspinoz da kendisidir güya, ne anasının gözüdür, dedi. Baltar, kaçar mı benden, dercesine sayfaları çevirmeyi sürdürdü. Yeniden durdu, kaşlarını çatarak sindire sindire okumaya daldı. Tilki kardeş, bizim düzende işlemeyen dişlemez tilki kardeş. Biz ki ürettiğini sürekli, genel çıkarlara aktaran kolektif bir ruha, gerçek zengin bir ruha sahibiz. Sömürücülerden, zalimlerden nefret ederiz. Cehennemde zebanilerle dost olmayı, onlarla dost olmaya yeğleriz. Baltar paragrafı Drej'e göstererek, şurayı oku dedi. Sömürücülerden, zalimlerden kastı biziz. Bu kadın resmen devlet büyüklerine saldırıyor. Paragrafı okuyan Drej, ne cadı ne kurnazdır o diyerek güldü. Kedi gözleri gibi ışıldıyor gözleri. Çok zekidir, söz ustasıdır. Baltar elindeki defterleri Onbaşı Paşa'ya verdi. Defterler sakıncalıdır. Savcıya versek mahkemelik olur bu kadın. Ceza alır. Gerek yok. Günahtır, uzun süredir yatıyor. Koridordaki diğer defterlerin yanına koy. Arama bittikten sonra hepsini yok edersiniz dedi ve yavaş yavaş koğuş bahçesine doğru yürüdü. Baltar'ın geldiğini gören kadınlar ayağa kalktılar. Birkaçı başörtüsünü bağladı. Baltar kadınların önünde durdu. Çatıdaki güvercinlere baktı. Şu mübarek hayvanlara hiç ekmek kırıntılarından veriyor musunuz dedi. Hiç vermez olur muyuz? Veriyoruz tabii dedi masalcı. Onlar bize doğanın gülümseyişidir. Selamımızı ormanlara, sulara götürüyorlar. Baltar yüzünü güvercinlerden çevirmeden yan gözle masalcıya baktı. Evet dedi, çok mübarek hayvanlardır. Nuh peygamber karanın yakın olup olmadığını öğrenmek için kargayı gönderiyor. Karga gittiği karada bir öküz leşinin üzerine konup zıkkımlanıyor. Karga Nuh aleyhisselamın gemisine dönmeyince güvercini gönderiyor. Güvercin bir ayağında çamur, diğerinde de bir et parçasıyla dönüyor. Al diyor, bu çamur karanın ispatıdır, bu et de karganın zıkkımı. Bu bakımdan çok mübarek bir hayvandır. Baltar güvercinleri biraz daha seyrettikten sonra gardiyan Elif'e, ''İçeride arama sona eriyor, arkadaşları tek tek aramaya başla.'' dedi. Kadınlar arandıktan sonra Baltar yatakhaneye girdi. Askerin artık koğuşu yavaş yavaş terk etmesini istedi. En son kendisi çıktı. Kadınlar koğuşa girdiğinde ortalığın darmadağınık olduğunu gördüler. Yakınarak, homurdanarak, küfrederek ranzalarını, dolaplarını düzeltmeye giriştiler. Masalcı Sıdıka yatağını düzeltti, çamaşırlarını katlayarak naylon torbaya yerleştirdi. Çarşafına potinle basıldığını gördü. Şapşal herif diye söylendi. Yatağın yanındaki aralıkta yığılı duran kitapları, defterleri düzeltti. Aniden masal defterlerinin olmadığını fark etti. İdarenin götürebileceğine ihtimal vermedi. Çünkü şimdiye kadarki aramalarda götürmemişlerdi. Ranza komşularına sordu. Yemekhanedeki dolabına baktı. Bulamayınca tüm koğuşa sordu. Süher'le Şadiye de defterlerinin kaybolduğunu söylediler. Boşu boşuna koğuşa sorup durma dedi Aylin. Vur mazgala müdürlerden birisini çağır. Aramada götürülen defterlerini iste. Defterlerinin aramada götürüldüğünü yeni anlayan masalcının soluğu daraldı, şakakları zonkladı. Avucunu alnına bastırarak ranzaya tutundu. Sonra sinirli kapı mazgalına vurdu. Mazgalı açan nöbetçi gardiyana müdürlerden birisini çağırmasını söyledi. Az sonra müdür Duman Bey geldi. Durumu anladıktan sonra askerlerin işine karışamayacağını söyledi. Çağırıp başçavuşla konuşmalarını salık verdi. Bir saat sonra mazgalın önüne Baltar geldi. ''Beni istemişsiniz ne var?'' dedi. ''Aramada bazı defterler götürülmüş.'' diye söze girdi Aylin. ''O defterlerde çocuk masalları ve bazı notlar vardı. Hiçbir suç unsuru yoktu. Sizden o defterlerin iadesini rica ediyoruz.'' Baltar mazgaldan Aylin'e ve arkasındaki kellelere baktı. Masalcı Sıdıka'yı göremedi. Rica sözcüğü hoşuna gitti. Yetkili kişilere teslim edeceğiz defterleri. Sivillerin işlerine karışmayız biz. Sakıncalı bulmazlarsa geri verirler, dedi Baltar. O masallarda binlerce çocuğun hakkı var. Bir kültür birikiminin, yeteneğin, tecrübenin, yorgunluğun, uykusuzluğun, derin milyaların ürünleridir o masallar. Sizden ricamız onların geri verilmesi için gerekli girişimde bulunmanızdır. Bakalım, bilemiyorum, diyerek mazgalı kapattı Baltar. Konuşmaları yatağından can kulağı ile dinleyen Sıdıka'nın sıkıntısı iyice arttı. Aylin kızlarla birlikte yatağına geldi masalcının. Üzülme Sıdıka, dedi. Defterleri alacağımızı sanıyorum. Götürülen masalların başka bir nüshası var mı sende? Sıdıka acılı, bitkin bir sesle yok, dedi. İrkildi Aylin. Çaresizliğin verdiği acıyla ekşitti suratını. Hay Allah cezanı versin, tedbirsiz kadın. Defterlerde kaç masal vardı? 20 tamamlanmış masal vardı. 5 tane de taslak. Sen üzülme. Bu akşam bir dilekçe de infaz savcısına yazacağım. Hüsnü Bey'in defterleri geri vereceğine inanıyorum. Geri alamazsak bile depodaki eşyalarının arasına koydururuz. Ormandan serin bir yosun rüzgarı esti. 2 Mart'ı geçti cezaevinin üzerinden. Karşı tepeler akşam kızıllığına boyandı. Dişi bir pırlanta kuşunun ötüşünü dinledi güvercinler. Derin bir of çekti ihtiyar ayaklarını seyrederken. Pek kıymetli ve saygıdeğer muhterem babacığım, girişini yazdıktan sonra güvercinlere baktı Tantana Yusuf. Ve jandarma koğuşunun önünde ateşe verilen defterlerin dumanı yükselirken, yeşil gözlerinden muhabbet kaptım şarkısına başladı Cemşit Ağa. Sabahın köründe B2 koğuşundan ayı pençesine düşmüş çakalcı yaklamasını andıran canhıraş bir çığlık yükseldi. Bunu "Faşistler saldırdı kalkın, faşistler saldırdı kalkın" bağırtısı izledi. Aynı anda yatakhane karıştı. Ranzalardan fırlayan solcular çelik dolap kapıları, cam parçaları, kaşık sapları, çelik uçlu atlas marka kalemler ve sıralarla saldırıya geçen sağcıların karşısında çil yavrusu gibi dağıldılar. Birkaç cesurun sayesinde battaniyeleri kalkan gibi kullanan solcular savunmada giderek başarılı oldular. Bu arada tüm koğuşlar uyandı. Dikizciler dikiz deliklerine dayadı gözlerini. Soluklar kesildi. Gürültüler büyük bir dikkatle dinlenildi. Ve genel sloganlar başladı cezaevi çapında. Can güvenliği isteriz. Koğuşlar ayrılsın. Komando dışarı. Kahrolsun junta. Cezaevinde baskılara son. Kuledeki alarm ıslıklarını ve kurt köpeklerinin havlayışlarını boğdu cezaevinin uğultusu. B2'nin dışında diğer karışık koğuşlardaki sağcılar ve solcular büyük bir gerilim içinde hem saldırıya hem de savunmaya hazır hale geldiler. İğneler, camlar, çelik uçlu kalemler zulalardan çıkarıldı. Suskunluk içinde karşılıklı bakışmaya başladılar. Komando bölüğü tahta coplar alarak giriş kapısının altında Baltar'ın gelmesini beklemeye koyuldu. Başmüdürlük odasında bulunan Duman Bey büyük bir telaşla savcıların evlerine telefon etti. Bitişik binadan telefonda yüzbaşıyla konuşan Baltar'ın gür ve sinirli sesi koridorda yankılanıyordu. 40'a yakın kişi ranza aralarında yatakhane meydanında diş tırnak boğuşuyordu. Köşede 2 kişi Tantana Yusuf'un üzerine çullanmışlardı. Bir tanesi elindeki kalemle Yusuf'un gözünü çıkarmaya çalışıyordu. Yusuf yan yatmış, gözlerini koluyla kapatmıştı. "Erkeklik mi ulan göz çıkarmak?" diye bağırıyordu. Bir başka köşede Arapibo, Ayı Mahmut'un boynunu kanırmış bir vaziyette başını duvara vuruyordu. Sağcılardan Ramazan, sarı sadığın suratını camla parçalamıştı. Şimdi de gözünü basamak demirine denk getirerek çıkarmaya çalışıyordu. Tilki Şefik, başına geçirilen torbayı çıkaramadığı için yediği dayakların etkisiyle sersemleyip düştü. Sağcılar, üçüncü kata tırmanmaya çalışan Yusuf'un bacaklarına, kalçasına yapıştılar. Ama büyük bir güç harcayarak çıkmayı başardı Yusuf. Sağcıların elinde sadece Yusuf'un donu ve pijaması kaldı. Yukarıda bulduğu bir mintanı kollarından önlük gibi önüne bağladı. Ama kavga heyecanından dolayı ardının açık olduğunu unuttu. "Vurun ulan faşistlere, sarın etrafını, kaçmalarına fırsat vermeyin!" diye bağırarak üçüncü kat ranzalarda sincap gibi sekmeye başladı. Sonra döşekleri katlayıp yukarıdan sağcıların tepesine atmaya koyuldu. Bir yandan atıyor, diğer yandan da "Boynunuzu kıracağım ulan faşist finolar!" diye bağırıyordu. Yusuf'un döşek patırtıları ve bağırmaları sağcıların dikkatini dağıttı. Ranza aralarında dövüşen sağcılar yukarıdan Yusuf'un başlarına çarşaf ve battaniye atmasından korktular. Bu sırada Yusuf kendi ranzasında mektup yazmak için bulundurduğu dolap kapağını aldı. Çelik kapakla ranza aralarında bulunan sağcıların başına vurmaya başladı. Bu durum sağcıların dikkatini haylice dağıttı. Yusuf'a bakanlar, kendilerini Yusuf'tan sakınanlar, solculardan daha fazla yumruk yer hale geldiler. Giderek üstünlük solcuların eline geçti. Sağcılar dövüşe dövüşe yemekhaneye çekildiler ve toplu sloganlara başladılar. Kahrolsun komünistler, güçlü iktidar, güçlü devlet, kanımız aksa da zafer İslam'ın. Aynı anda yatakhanede kalan solcuların sloganları yükseldi. Tantana Yusuf yumruğuyla tempo tutarak çılgınlar gibi bağırıyordu. Aşağıdan Yusuf'un çıplak kıçını gören Cevat taylanı dürterek gülümsedi. Sonra Yusuf'un yanına gitti. Don giymesini söyledi. Bölük içeri girince sloganlar kesildi. Diğer koğuşlardan yükselen sloganlar sessizliğe egemen oldu. Asker dayağının tadını çok iyi bilen B2 mahkumlarının korkudan dizleri titremeye, nabız vuruşları hızlanmaya başladı. Tantana Yusuf daha az dayak yemek, hemen revire gönderilmek için döşemedeki kanı yüzüne gözüne sürdü. ''Yapma be Yusuf'' dedi Şefik. ''Bu tip hileler biz devrimcilere yakışmaz. Dayak yemekten çekinmeyelim. Geçenlerde yediğim dayaklardan dolayı kan işedim. Böbreklerim mahvetti beni. Bu sefer de işetirlerse kötü olur. Erkekliğim zayıflar, maslahatım dikelmez.'' Yatakhane kapısı açıldı. Baltar Drej ve Assubay Tomix içeri girdi. ''Hepiniz bahçeye çıkın bakalım.'' dedi Baltar. Sağcılarla solcuları bahçede toplayan Baltar, mahkumu çember içine alması için bölüye emir verdi. ''Yediğiniz karavanalar haram olsun, ifir ifir burnunuzdan gelsin.'' dedi. ''İnsan soyundan gelmediniz mi ulan? Aptal mahkumlar, tuğ cibilliyetsiz herifler, hangi millettensiniz siz ulan? Sizin bu devlete, bu millete yaptığınızı Yunan gavuru yapmaz be. Rus musunuz oğlum siz, Ermeni misiniz?'' ''Haşa komutanım, Müslümanız biz.'' ''Sus ulan, başlarım senin Müslümanlığından, it oğlu it. Ulan dayak atmaktan gına getirdiniz be. Tuğ seciyesiz herifler, ama yağma yok. Dayak atmaktan bıkmayacağız. Hayvanlıktan vazgeçirtmek için size hayvanca davranacağız. Düşüncesiz, beyinsiz, aptal mahkum.'' Sustu. Sararmış benziyle mahkum ve ellerinde tahta coplarla mahkumu çember içine alan mavi berelileri süzdü. ''Size öğreteceğiz aptal mahkumlar. Size öğreteceğiz burasının özel tipte bir cezaevi olduğunu.'' Çavuşlara ve onbaşılara baktı. ''Oğlum asker!'' diye bağırdı. ''Şimdi verin bunların günlük dersini. Başlayın.'' Bu komut üzerine asker hırsla saldırdı. Başlarını gözlerini kollarıyla korumaya çalışan mahkumlar, boynuzlanan danalar gibi acı acı böğürmeye başladılar. Ayı Mahmut, kargaşanın arasında devrildi çam gibi. Sırtına kalçalarına coplar indi. Burnuna oturan potine kan fışkırdı. ''Oy Allah'ım oy!'' diye inleyerek ağlamaya koyuldu hoyrat hoyrat. Askerin saldırısı panik dalgasıyla kalabalığı duvara çarptı. Dengesini yitiren Tantana Yusuf duvara tosladı. Gözlerinde kıvılcımlar parladı. Üzerine gelen kıdemlerlerden Resul'e acındırıcı bir edayla ''Asker ağa yüzüme bak, yaralıyım, ağır yaralıyım, vurma, ölürüm, kanlım olursun.'' dedi. Resul göstermelik bir iki cop savurdu. Yusuf korkunç çığlıklar attı mahsustan. Yusuf'un yanı başında üç asker Arap İbo'yu dövüyordu. Arap'ın patlayan sağ kaşının kanı gözünü kapatmıştı. Ağzı köpüklenmiş, benzi muz gibi sararmıştı. Cop, yumruk, tekme, küfür yedikçe konuşuyordu. ''Asker arkadaşlar vurmayın, sizler bizim düşmanımız değilsiniz. Emekçi insanlarsınız, vurmayın. Ülkemizin bağımsızlığı, halkımızın kurtuluşu için çalışıyoruz, vurmayın. Sömürücülere düşmanız, zalimlere düşmanız, vurmayın.'' Asker dayağıyla birlikte cezaevi çapında da sloganlar sürüyordu. Koridorlarda gezen müdürler, savcılar ve yüzbaşı, sloganları, çığlıkları, suskunluk ve suçluluk psikozuyla dinliyorlardı. İnfaz savcısı Hüsnü Bey, ''Ben size demedim mi bu barıştır karıştır işi yürümüyor, yürümeyecek.'' der gibiydi. 40 kadar gardiyan ellerinde lastik coplarla B2'nin yemekhanesinde bekliyorlardı. Mahkumla sürekli yüz yüze oldukları için gardiyanları toplu dayaklara pek sokmuyorlardı. Ayrıca gardiyanların önemli bir bölümü dayak atma konusunda isteksizdi. Fırın kırınları savcıların kulağına kadar gidiyordu. Savcılardan Deli Bekir yıkıldığı yerden ayağa fırlayarak ''Vay devlet, kendi çocuklarını eziyorsun devlet, devlet, vay devlet!'' diye bağırmaya başladı. Mintonunu ve atletini üzerinde parçaladı. Tahta copların birbirini kesen mor şeritleri belirdi. Sol omuzundan açılan yaradan memesine ve karnına kan sızmıştı. Ön dişlerinden birisi kırılmıştı. ''Vur devlet, vur!'' diye bağırdı. ''Vur vefasız devlet, vur! Beni ezmek seni kurtaracaksa vur! Copla değil kurşunla vur! Vur devlet, vur!'' ''Kesilen inek!'' diyerek iki cop patlattı çıplak sırtına kapçık. Hiçbir şey olmamış gibi bağırmasını sürdürdü Deli Bekir. ''Devlet, şaşırdın devlet! Devlet, şaşırttın bizi devlet!'' Sağ ve sol avucuna tükürdü. Kollarını havaya dikerek kanlı avuçlarını baltara gösterdi. ''Vay devlet vay! Kanımı dökmek, kanımı seyretmek hoşuna mı gidiyor devlet? Vay devlet vay! Şaşırdın, şaşırttın devlet, vay!'' Baltar, Deli Bekir'in susmayacağını anlayınca yemekhaneye alınmasını emretti. Askerler döve döve yemekhaneye aldılar Bekir'i. Baltar, dayağın durdurulmasını emretti. 40 kişiyi yüzü koyun yere yatırttı. Az sonra yüzbaşı geldi. 40 kişinin yemekhanede yatırılmasını emretti. Masalar yana çekilerek mahkumlar yan yana yüzü koyun yatırıldılar. Bir kısmı ise yatakhane meydanında yatırıldı. Yüzbaşı bahçeyi gezdi bu arada. Yerdeki kan lekelerinden, kırılan gözlüklerden, saat kapaklarından, düğmelerden, ayakkabılardan dayağın şiddetini anladı. Yemekhaneye girince boş kalan bahçeye bir güvercin sürüsü indi. Yüzbaşı durumu sıkı yönetime rapor etmek için Drej Davut'la birlikte bürosuna gitti. Savcılar ve müdürler duvar mazgallarından yerde yatanları seyrettiler. Baltar Deli Bekir'i tecrite gönderdikten sonra yatakhaneye girdi. Çakakları zonklayıp gözleri karardığı için alt ranzalardan birisine oturdu. Başını ellerinin arasına alarak ''Ne lanetli cezaevine düştük be!'' diye düşünmeye başladı. ''Rüyalarım değişti. Ellerim titremeye başladı. Hayatımda ilk defa sayıklar oldum. Karıyla aram açıldı. Çocuklarımı dövdüm. Hasımları, düşmanları neden bir araya koyuyorlar? Neden ayırmıyorlar? Barışmıyorum diyenleri zorla barıştırmak mümkün müdür? 7 aydır dövüşüyorlar. 7 aydır ben onları dövdürüyorum. 7 aydır konuşuyorum. 7 aydır küfrediyorum. Kan görüyorum. Saatlerce beton üzerinde yatırıyorum. Benim çektiklerimi üstlerim çekiyor mu? Tepeden verilen katı emirlerle çözülür mü bu iş? Neden ayırmıyorlar? Askerin ve mahkumun rahatlığını neden düşünmüyorlar? Nizamiye kapısında aileleri ağlıyor. Sürekli görüş cezası aldıkları için görüşemiyorlar. Bunlar barışmazsa kıyamet mi kopacak? Devlet neden boşu boşuna inat ediyor? Aniden midesi bulandı. Sırtını ter bastı. Tuvalete gidip kustu. Aynaya baktı. Suratından, bakışlarından korktu. İnsanlıktan çıkacağız be diye mırıldandı kendi kendine. Yüzük oyun yatanların yanından geçerek yemekhaneye geldi. Betona çok kan dökülüp dökülmediğine bakmak için bahçeye girdiğinde güvercinlerin havalanmasından irkildi. Kolaçan ederken yüzünü buruşturarak seyretti betonu. Yemekhaneye girer girmez herkesin ayağa kalkmasını emretti. Yatakhanedekileri de getirterek sıraya dizdirdi. Elleri kalçasında, bakışları yerde, ne diyeceğini düşünmeye başladı. ''Emirleri harfiyen uygulamak zorundayız.'' dedi. ''Barıştır karıştır şeyini, uygulamasını ortadan kaldırmak isteyen herkesi cezalandırmak zorundayız. Bana kalsa sizlere hiç dayak attırmam. Barışmazsanız cehennemi dibine kadar barışmayın. Hatta bana kalsa sizlere ayırır ayrı koğuşlara korum. Ama elimizde bir şey yoktur. Emir demiri keser. Emiri sektirmeden uygulamak zorundayız. Dünya bile dön emriyle dönüyor.'' Yine gözleri karardı. Düşmemek için kendisini zor tuttu. Mahkum Baltar'ın durumunun iyi olmadığını anladı. Sağcıların sözcüsü Ramazan, ''Komutanım bizler toplu olarak bu koğuştan alınmayı istiyoruz.'' dedi. ''İdare bizleri alsın. Tarafsızlar da dahil. Hangi koğuşa verirse versin. Devletin bu şekilde uygulanan bir barıştır karıştır politikasına karşıyız.'' ''Bu isteklerinizi bana değil de infaz savcısı Hüsnü Bey'e bildirin.'' dedi Baltar. ''Kuyruğuna değil tilkiye anlatın anlatacaklarınızı.'' Sağcıların bu talebi solcuları hayli sevindirdi. Arap İpo, sizi gidi çakal sürüsü, sonunda saadete geldiniz diye mırıldandı. O gün idarede çekişmeli bir toplantı oldu. Biri konuşurken diğeri ona içinden bol bol küfretti. Duvarlar kaba yalanlara tanık oldu. Sabır usuldan dışarı tüydü. Dal kavukluğun çenesi açıldı. Tehdit hafiften dişlerini gösterdi. Enseler sıkıntıdan terledi. Temkin ve cüret çizgisinde yürüdü dürüstlük. Ve sonunda Hüsnü Bey toplantıya hakim oldu. Her karışık koğuştan elebaşı durumunda olan 5 sağcıyla 5 solcunun çıkarılarak hücrelere verilmesi kararı alındı. Ayrıca karışık koğuşlardaki tüm mahkumların elebaşı gösterilerek ve ıslah olmadıkları da belirtilerek bunların ayrılması önerisinin sıkı yönetime, bakanlığa sunulması uygun görüldü. Tarafların ayrılmaması durumunda daha vahim olayların doğabileceği de belirtilsin denildi. O akşam hücreler dolduruldu. Hüsnü Bey başta abir olmak üzere tek tek koğuşları ziyaret etti. Koğuşların ayrılması için kendisinin özel olarak çaba gösterdiğini söyledi. İçinde bulunulan günlerin hassas günler olduğunu, ayrılma işinin gerçekleşmesi için kavga edilmemesi gerektiğini belirtti. Koğuşlar ise barıştır karıştır uygulamasına son verilmemesi halinde istenmeyen acı olayların birbirini izleyeceğini bildirdiler. Tarafsız koğuşlar suskunluk, uysallık ve umutsuzluk içindeydiler. Canavar, kızgın boğalar gibi dolapların önünde, masaların etrafında fır fır dönüyordu. Başında hançer acısı bir ağrı vardı. Kulakları zonk zonk zonkluyordu. Masadaki sohbete katıldı. Alnını masaya dayayarak, ''Köse, kurbanın olayım köse'' dedi. ''Başım çatlıyor. Şu dolaptan bana yiyecek bir şeyler getir.'' ''Birdenbire ne oldu sana canavar?'' dedi Cazgır Cafer. ''Ölüyorum, vallahi ölüyorum. Belki de dün patlayan kavga beni zangırdattı. Çığlıklar sinirlerimi ayağa kaldırdı. Gece gözüme uyku girmedi. Kudusi adisinin bıraktığı gazlar da ayrı bir ömür törpüsü ki atmosferin dengesini bozuyor.'' Masadakiler sarsak sarsak gülerek gevşediler. Canavar bir tabak reçel yedi. Peyniri angut gibi yuttu. Geride kalan yarım ekmeğini de canına okuduktan sonra sürahiyi ağzına dikip lıkır lıkır boşalttı. ''Of anam, telli duvaklı kınalı anam, başım çatlıyor. Başın ağrıyınca iştahın neden azıyor canavar?'' dedi zor tökkeş. ''Yemesem dindiremem abi. Bol bol yemesem acı beynimi buz gibi çatlatır. Yiyince rahatlıyorum biraz. Allah Allah, garip bir hastalık.'' Köse sigarasından derin bir yudum aldı. Yeryüzüne inen son peygamber canavardır. Envai çeşit acayipliklerin, illetlerin, hikmetlerin, alametlerin ve kerametlerin cümlesini gösteriyor. Abi şaka maka bir yana, basurum fena azdı. Bugün aynaya baktım, şeftali kadar olmuş. Namussuzum sancısı başımın ağrısını bastırıyor. Zor tökkeş yüzünü buruşturdu. Şu basur kadar da şerefsiz, adi bir hastalık yoktur dedi. Bu namussuza hastalık demek hastalığa hakarettir. Ben bu cezaevinde bir tek şey öğrendim. Yeryüzünde kıyamet kadar adilik vardır. Ama iki adilik vardır, adilikler adisidir. Birisi faşizm, diğeri basur. Bu görüş sana özgü değil canavar. Cezaevinde yaygın bir görüş. Canavar şakaklarını ovuşturdu. Of anam of diye inledi. Of anamın bereket kapısı of. Niye çıkardın beni bu rezil dünyaya, bu acılar deryasına? Köse çenesindeki derin yara izini kaşıyarak güldü. Başın koskocaman be canavar. Anan seni doğururken avaz avaz bağırmıştır herhal. Bahar sisinde, çadırda doğurmuş. Çok ağlamışım. Kendi sütü yetmeyince keçi sütüne dadanmışım. Beşiğimi aluç çılgınından yapmışlar. Muzur rüzgarlarında ırgalanıp durmuş. Yahu arkadaş onu bunu boş verin de ben kararımı verdim. Ne kararı diye meraklandı Çetin. Bu koğuştan gideceğim. Dayanamıyorum. Burada sessiz sessiz oturup dövülen arkadaşların acılı bağırışlarını dinlemek hasta ediyor beni. Böbrek ağrılarım depreşiyor. Dayak yemeden ben iyileşemeyeceğim anlaşılan. Biraz bekle de beraber gidelim dedi zor tökkeş. Ökkeş'in bu düşüncesine hayret etti herkes. Muhlis içinden Allah'ın şapşal köylüsü gidecektin niye geldin? İnşallah ezerler de aklın başına gelir dedi. Çetin ne diyeceğini şaşırdı. Ne zaman gideceksin dedi köse. Yarın sabah dilekçe vereceğim karışık koğuşlara ya da A1, A2, A3 gibi devrimci koğuşlara verilmemi isteyeceğim. Tesbihinin püskülünü kokladı Ökkeş. Cezam ağır, param gelmiyor, mektubum gelmiyor. O halde neden kalayım tarafsızlarda diye düşündü. Yarın sabah dilekçeyi beraber verelim o zaman. Onurumun ısrarına dayanamıyorum dedi canavar. Ruh huzuruna kavuşacağım. Ben yaşamayı, güzel yaşamayı seven bir insanım. Güzel yaşamak ise boyun eğmeden yaşamaktır. Buraya gelmekle hata ettik.